Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya İnsan Tamir Atölyesi programına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Yine bir cuma günü İnsan Tamir Atölyesi programıyla pek kıymetli Mehmet Ali Bulut hocamı stüdyomuzda ağırlıyoruz, sizlerle buluşturuyoruz ve siz değerli dinleyenlerimiz adına da kıymetli hocamızın cumasını tebrik ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Nasılsınız hocam? İyisiniz?
Allah razı olsun güzel kardeş. Allah razı olsun.
Allah afiyet versin efendim.
Çok şükür. Allah'ın keremine şükür. Allah'ın şükretmekten aciziz gerçekten. Hakikaten hamd etmekten de aciziz. Yani sadece varlık nimetini, sadece var olmak nimetini, hiçken var olmak nimetini ömrümüzün her dakikasını secdede geçirsek yine de şükretmiş olamayız. Yani bilinmek, var olmak, canlı olmak, diri olmak. Bu ne muazzam bir ikramdır ya Rabbi. Bütün kainat ile alakadarsın. Koca bir uludağ. İşte ben bir uludağ. Senin yanında hiç kalıyor. Üzerindeki bir karıncadan bile hiç kalıyor. Çünkü bir dağdır. Ama öbür canlı. Güneşle alakalıdır, ayla alakalıdır. Bütün vakitle alakalıdır. Bu büyük bir nimettir. Canlı olmak, diri olmak, var kılınmak. Ne kadar büyük bir nimettir. O açıdan yani beni de bu sahneye çıkardığı için ne kadar minnettarım. Bütün zahmetlerine, bütün sıkıntılarına rağmen bir de onu bilme nimetini bahşetti. Bir de onun son dinine ittiba etme nimetini bahşetti. Bitiremiyorsun. Sayı bitiremiyorsun.
Elmalı Hamdi Efendi'nin bu hak dini Kur'an dili tefsirini müfessiri. Elmalı Hamdi Efendi bir duası var ya. Ben yoktum var ettin. Varlığından haberdar ettin.
Maşallah.
Yani Rabbimizin bizi yaratmış olması dünyanın en büyük ve şükründen aciz olduğumuz nimeti bir de varlığından haberdar etmesi.
Evet, yani.
Hocam evet. Aslında başka bir konuyu da konuşacaktık tamam. O da başlığımız içerisinde ama nimet, biraz bundan bahsedelim ki nimetlerin farkında olmak, evet, nimetin farkında olmak.
Bugünkü ümmetin temel problemi budur.
Evet.
Yani ümmetin diyorum hani diğerlerini bıraktım dünyaya müptela olmuş insanları bir tarafa bırakırsak. Yani mesela şey diyor bir ayet-i kerimede hatta iki yerde geçiyor. يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Onlar ahirete iman ettikleri veya en azından kabul ettikleri halde onlar dünya hayatının lezzetlerini ve nimetlerini tercih ederler. Ve yazık ki bu tam bir çağımıza bakıyor. Her dönemde insanların dünyaya müptelası meyli oldu ama bu çağ tam bir dünyaya müptelalık, tam bir haz çağı. Herkes rahatına bakıyor. Mümin de dahil, Müslüman da dahil. Bir Müslüman diyeyim, mümin, hakiki bir mümin Müslüman biraz daha dikkatli, huşyardır. Ama bu çağ öyle acayip bir asır ki, bu asır öyle bir asır, öyle acayip bir asır ki insanın hepsi hayat damarı, yani o dünya hırsını Cenab-ı Hak kuluna verdi, yaşama sevincini kuluna verdi ki kuş hemen, insan hemen havlu atmasın. Hemen vazgeçmesin. Çünkü bu dünya pek de o kadar kolay değildir.
Elbette.
Zahmetleri vardır, sıkıntıları vardır, sınavları vardır. Bunların vazgeçmesin, bir sıkıntıda hemen havlu atmasın diye Cenab-ı Hak yaşama sevinci dediğimiz bir şey var etti, bir cihaz yarattı insanda. Yaşama sevinci. Hırsla dünyaya sarılıyorsun. Her bir canlının en temel ve ilk komutu hayatta kalmaktır. O hayatta kalmak, yaşamak hırsını Cenab-ı Hak insana verdi, varlığa verdi. Eğer varlığa yaşama hırsını vermeseydi hiçbir varlık sahnede kalmaya bu kadar teşne olmazdı. İşte bizim sahnede kalmamızı, varlığımızı korumamızı, canlılığımızı korumamız için Cenab-ı Hakk'ın bize lütfetmiş olduğu bu yaşama cihazı, yaşamın formunu muhafaza etme cihazı bu asırda öyle zedelenmiş veya öyle hassasiyet kazanmış ki diğer latifelerin, diğer esmaların, diğer hasselerin vazifelerini yapmalarını engelliyor. Bütün onların hepsinin kendisine hizmet etmesini sağlatıyor. Bu hani bir insanın dişi ağrır, kulağı ağrır, bir yeri ağrır. Bedenin bütün himmeti orası olur ya, bütün oraya titrer ya. Mesela bazen insan parmağında bir yara çıkar, sen zannedersin ki dünyanın her şeyi gelip parmağına çarpıyor. Halbuki eskiden de çarpıyordu. Farkında değildin. Ama ağrıyınca hassasiyet kazandı. İşte bunun gibi bu zamanda iblisin ve şeytanların da telkiniyle veya onlara bizim ruhsat vermemizle bu yaşama hırsını, yaşama sevincini daha doğrusu yaşamın kendisini öncelettirdi bize. Ahiretin de önüne geçirtirdi. İzanın da dinin de önüne geçirtti. Sanki yaşamak. Mesela efendim bazen soruyorsun birisine, diyorsun ki kardeşim neden namaz kılmıyorsun? Abi ben gece gündüz çalışıyorum. Çalışmak da bir ibadet diyor. Hayır kardeşim, çalışmak ibadet değildir. Eğer namaz kılmıyorsan. Namaz kılarsan çalışman da ibadete girer.
Çok güzel.
Dolayısıyla yani bu zaman deccalça. Esasında meseleyi oradan bakmak lazım. Niye böyle? Babam bir şey anlatmıştı, enteresan, Allah rahmet eylesin. Kıtlık nedir diye bunu anlatırken, yani kıtlık geldiğinde neden insan doymuyor? Yani normalde bir normal bir zamanda, bolluk bir zamanda bir insan 3 gün yemek yemeyebilir, 2 gün yemek yemeyebilir, yemez yani, olabilir. Ben oruçlar yaptım yani, 3 gün yemek yemedim, hiç de bir şey olmuyor. Telaşa kapılmıyorsun. Fakat eğer şey vakti ise, eğer kıtlık zamanı ise, ne bulursan bul yetinmiyorsun. Yetemiyor, yetmiyor. Çünkü Cenab-ı Hak öyle bir şey var ediyor o anda. Yani kıtlık sadece bir şeyin bulunmaması değildir. Bulduğunun da yetmemesi halidir. Dolayısıyla da bu çağ, yani bu işte 17. 18. yüzyıl, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl, şimdi 21'e girdik. Bu çağlarda nefs ve nefsin rahatı ve insanın yaşama hırsı o kadar kendisini önceletmiş ki ahireti de unutturmuş, takvayı da unutturmuş, isarı da unutturmuş, fedakarlığı da unutturmuş. Herkes önce ben kendi rahatımı sağlayayım, kendi varlığımı teminat altına alayım, sonra diyor. Bir şey vardı, bir zaman çok ilginç, asıl ayıkmama sebebiyet diyorum, şey ilginç bir rüya görmüştüm, Allah hayretsin. Eskiden sadr diye bir şey zat görürdüm rüyamda. Sadr. Sadece göğüs. Böyle bir oda büyüklüğünde bir duvar. Böyle büyükçe bir duvar kadar büyük bir göğüs. Sadece göğüs. İnsan göğsü. Bir varlığın göğsü. Onunla konuşurdum. Oradan işte şey yapardı yani bana. O sadr. Bir gün ona bir halimi arz ediyorum. Diyorum ki efendim yani işim rast gitmiyor. İşte bazı işlerim ters gidiyor. Öyle bir şikayetleniyorum sanki rüyanın içerisinde. Diyor ki sen cimrisin. Rüyamda. Diyor ki sen cimrisin. Ondan sonra diyorum ki yani ben cömert bilinirim efendim diyorum. Yani 100 kişiden sorsan 95'i der ki, 96'sı der ki bu adam cömerttir. Sen cimrisin dedi. Bunun üzerine yani ben o cimriliğin mahiyetini anlayamıyorum. Peki diyorum ve benimkisi bu diyorum. Benim yüzümden benimle birlikte yaşadığı için helak olan bu kızcağızın ne günahı var? Hanımı gösteriyorum. Evet. O da diyor kibirlidir diyor. Allah Allah. Böyle enteresan bir şekilde yani nasıl cömert, nasıl kibir, şey nasıl cimrilik, nasıl kibir filan. Bana dedi ki sen varken veriyorsun.
Aa.
Ben şok oldum. Peki bu dedim. Nasıl kibir, hiç de kibirli birisi değil. Ha sen öyle zannediyorsun dedi. Başkasına ihtiyacını bildirmemek için dedi tanrılık oynuyor.
Başkasına ihtiyacını bildirmemek için evet. Tanrılık oynuyor.
Ya ben bunları düşünsem bulamam. Böyle deyince ha uyandım. Demek ki isar dediğimiz şey başkasını kendine tercih etmektir. Tabii. Ama bizde o yok. Öyle değil mi? Niye yine kendimizi önceliyoruz? Yani tasaddukta bulunan insan Allah için yapmıyor. Ziyadesini veriyor. Bu sözümü inşallah yanlış şey yapmam. Yani insanlar ziyadelerini veriyorlar. İhtiyaçları olanı vermiyorlar. Halbuki insan muhtaçken başka bir muhtacı gözetirse bu rahmaniyet ve Allah'ın rızası oluyor. Bana onu söylemişti. Ben ondan sonra bütün verdiklerimin nefsimin hesabına olduğunu düşünmüştüm. Allah affetsin. Yani çünkü nefsinin müsaade ettiği kadarını veriyorsun, tasadduk ediyorsun. Kendini garantide tutuyorsun. Yapmayalım mı? He olur. Yani o da olur. Kendini garantiye da tutman gerekebilir. Çünkü bir hadis-i şerifte kendini muhtaç hale düşürecek şekilde sadaka verme diyor yani. Kendini de muhtaç hale düşürme. Senin verdiğin sadaka veya zekat veya tasadduk seni şeye düşürmemeli. Muhtaç hale düşürmemeli. Yani sıddıkiyat makamında değilsen. Ama sıddıkiyat makamına gelmişsen zaten sana dokunmaz. Adilsen tam ortadan ikiye bölersin. İsar isen Hazreti Osman gibi 1/3'ini getirirsin. Hazreti Ebubekir hepsini getirdi aleyhissalatü vesselam. Yani şey peygamberimize aleyhissalatü vesselama. Hepsini getirdi. Bunlar bir yaratılıştır. Fakat bugünün insanının da önce kendini garantiye alıyor. Sonra veriyor.
Tabii.
Yani Olabilir, bu da normaldir. Niye? Çünkü bu zamanda o aşılama suresinde, aşılanmak, birbirinden etkilenmek suresinde bu kapitalistin, komünistin, sosyalistin hal ve ahvali bir tür iklim gibi hepimizi etkilemiş durumda.
Sirayet ediyor.
O zaman da biz hayatı önceliyoruz. Hayatın lezzetlerini önceliyoruz. Hayatın lezzetlerini öncelemek ne? Harika evlerde oturuyoruz. Muhteşem, hiçbir ihtiyacı kalmamış mekanlarda oturuyoruz. Şimdi kış geliyor. Kışın geldiğini bile bilmiyoruz. Misal söylüyorum. Hani öyle şey evlerde oturuyoruz işte.
Konforlu, sıcak.
Dışarıda kar yağıyor. Yapmayalım mı? Tabii ki yapacaksın. İmkanı varsa olacak. Ama aynı dakikada evinde odun olmayan, benzin olmayan, efendim işte ısınamayan, evde bütün elbiselerini giydikten sonra bile kilime sarılan, yani battaniyeye sarılan insanların var olduğunu bilip, bilhassa Müslüman var olduğunu bilip bundan bir sorumluluk veya en azından sahip olduğun nimetin ne muazzam bir şükür gerektirdiğini idrakine varmak gerekiyor. Öyle değil mi? Yani bu ona onu vermiş, perişanlık içerisinde olan bir kuluna verdiği şeyi sana veremez miydi Allah?
Verildi. Tabii ki.
Evet. Elhamdülillah. Yani yine de Türkiye İslam ülkeleri içerisinde, samimi söylüyorum, İsarı olan, sadakası bol olan bir ülkedir, bir halktır.
Çok şükür.
Hatta ben bundan bir 8-10 sene kadar önce böyle hadiselerin çok çetrefelleştiği bir zaman da ben şey demiştim. Ya korkmayın, Allah'ın izniyle bu memlekete bir şey olmaz. Çünkü bu halk hala Allah hesabına, Myanmar'dan tut Afrika'ya, Afrika'dan tut Zimbabwe'ye, nereye tutuyorsan her bir yerde bu insanlar mağdurun imdadına ulaşıyorlar. Gidiyorlar. Biz Avrupa gibi de yapmıyoruz. Yani Afrika'ya gidiyoruz. Çalmıyoruz, çırpmıyoruz, almıyoruz. Veriyoruz.
Veriyoruz.
Yani. Elindekini nasıl değerlendireceğini söylüyoruz. Nimeti veriyorsun. Efendim işte katarakt ameliyatları yapılıyor, kuyular açılıyor, ziraatler yaptırıyor. Siz bu topraklar nasıl işleyeceksiniz öğretiliyor. Dolayısıyla bunların hepsi millete dönecek Allah'ın izniyle. Ve hepsi dönüyor bir şekilde. Yine de bu millet hala elhamdülillah İslam adına en çok sadaka veren bir millet. Çok şükür. Ben onunla iftihar ediyorum bu sebeple. Yani bu milletle iftihar ediyorum elhamdülillah.
Çünkü hocam bizim millet olarak mayamızda hani bugün kimin kalbine hangi sevinci salabilirim, hangi yaraya merhem olur, hangi hayrı yapabilirim derdiyle yaşamak gibi bir şey var yani. Böyle ulvi gayeler var.
Evet.
Mazluma, mağdura, muzdaribe derman olabilmek, yarasını sarabilmek, gözyaşını silebilmek için milletçe bir seferber oluyoruz zor zamanlarda.
Elbette. İşte bu insanın beşeri hayat mertebesine bakıyor çoğu kere. Yani şöyle diyorum, ya Selahattin de zorda, ona bir yardım etmemiz lazım. Şimdi ne yapıyorsun böyle? Bu bir sosyal yardımlaşmadır. Halbuki benim söylediğim şu, bir şey Allah için yapmak.
Amin.
Tam o. Yoksa tabii ki yapacağız, yardımlaşacağız. Komşun açken, komşusu açken ölen, tok olan bizden değildir diyor. Değil mi? Komşusu açken tok olan bizden değildir. Ne müthiş bir şey. Sana demiyor ki Müslüman, Yahudi, Hristiyan. Komşu diyor. Dolayısıyla hani bunlar sosyal şeylerdir. Ben insanda 4 mertebe görüyorum. Yani nefsin 7 mertebesini değil de hani toplam hayatiyet itibariyle birincisi nebati hayat mertebesinde her insan bencildir ve olmalıdır. Nebati hayat mertebesinde. Yani orada temel vazife nedir? Kişinin kendi varlığını koruyabilmesidir. Kendi varlığını koruyabilmesidir. O bir emirdir. İlahi bir emirdir. Kendini tehlikeye atma der ayet-i kerime. İşte kendisini tehlikeye atma demeye gerek bırakmadan kendisini tehlikeden koruyan bir iç sezimiz var. Yani onu biliyor, vücut onu tanıyor ve kendisini tehlikeden koruyor. Bu bir ilahi emirdir ki hayatta kal komutudur bu. Bütün bitkilerde var, canlılarda var. Bütün canlılarda, otta bile var yani. Otta bile var, amipte bile var, mikropta bile var. Onlar da kendi varlığını korumakla mükelleftirler. Bu birinci hayat mertebesidir. Burada kimse fedakar olmaz bu makamda. Hiç kimse fedakar değildir. Çünkü Allah muhafaza tehlike sabit olduğunda, yangın ortaya çıktığında sen ilk kendi bedenini kurtarmakla mükellefsin. Beni değil. Önce kendini garantiye almalısın ki sonra sen diğerlerini kurtarabilirsin. Bunda hiç kimse bunu yaptı diye mazur değildir. Cenab-ı Hak nezdinde de, insan nezdinde de. İkinci mertebe hayvaniyet hayat mertebesidir. Hayvani hayat mertebesidir. O da aynı anda mevcut bizde. Bu mertebe gereği, bu hayatın bu mertebesi gereği bir güzel barınma yeri isteriz. En iyi barınma, en iyi şey bana ait olsun, en iyi mağara benim olsun, en iyi çocuk benim olsun, en iyisiyle ben evleneyim, ben en sağlıklı olayım. Hayvani hayat mertebesinde de biz bunu yaparız, bu da hakkımızdır. Siz beşeri hayat mertebesine çıkmadıkça bir hayvani hayat mertebede mesela bir kaplanın bir geyiği parçalayıp kendi yavrusuna yem yapması eğer vicdanen rahatsız edicidir ve hikmet açısından da rahatsız edicidir. Ama o hayvan kendi çocuklarını besliyor. Sahilde öyle görünür hayvani hayat mertebesi. Dolayısıyla da hayvani hayat mertebesinde her insan menfaatini önceler. Kendisini garantiye alır. Sonra beşeri hayat mertebesine çıkarız. Beşeri hayat mertebesine ulaştığımızda bencilliğin kötü bir şey olduğunu anlarız. Bencilliğin kötü bir şey olduğunu anlarız. Çünkü senin barınma ihtiyacın var, onun da var. Sen bir cansın, o da candır. Dolayısıyla o zaman anlarız ki madem benim güzel bir barınağım var, ben kendimi garantiye almışım, öyleyse Selahaddin'in de barınağı olsun. İsteriz bunu. Bu beşeri hayat mertebesidir. Bu beşeri hayat mertebesi içerisinde alışverişlerimiz başlar. Yani yaşama sevinci de, keyif de, rahat da, alet edevatlar da hepsi bu yaşama sevinci beşeri hayat mertebesine ait faaliyetlerdir. Yani dolayısıyla sen bir sandalye yaparsın, ben onu satın alırım. Karşılıklı yardımlaşmış oluruz. Dernekler kurarız, şuraya buraya yardımcı oluruz, çaresizleri toplarız. Bu da beşeri hayat mertebesine ait bir sıfattır. Fakat sonra Allah'ın muhatabı olan insan hayat mertebesi var. Bu da aynı anda mevcuttur. Yani bir veli zat bir velidir. Ama eşi de vardır. Şey mertebesini yaşarken, nebati hayat mertebesini yaşarken aynı zamanda bir babadır, bir annedir, bir dosttur, bir arkadaştır. Yani kendisini garanti andan aldığı andan itibaren hemen dostuna elini uzatır. Hayvani hayat mertebesinde kendi geçimini sağlar sağlamaz bir başkasının da geçime ihtiyacı olduğunu anlar. Hayvani hayat işte bir beşeri insan bütün bunların üstündedir. Burada sürekli bir karşılıklılık vardır. Önce kendini garantiye alma vardır. İnsanın hayat mertebesine ulaştığınızda Allah'a yarsınız artık. Allah'a muhatapsınız artık. Rabbül Aleminin dostusunuz artık. Ve siz o mertebede önce şunu, önce bunu düşünemezsiniz. Düşünmemelisiniz. İnsan hayat mertebesinde, insandaki insani hayat mertebe dedim ya, dört hayat mertebesi evet. Vardır. Aynı anda mevcuttur. İnsan mertebesine çıktığınız zaman o zaman Cenab-ı Hakk'ın muhatabısınız. Siz cennete namzet, maveranın ötesinde, veranın ötesinde bir yerlerde Cenab-ı Hak ile buluşacak. Onun rü'yetine, cemaline müşerref olacak bir varlıksınız artık. Öyle davranmalısınız. Her şey onun eseridir. Her şey onun kuludur, eseridir. Ve dolayısıyla o sevdiğiniz zatın hatırına onları kendinize bile tercih edersiniz. Bir mübarek zat sizi tevkil etse, siz benim şu işlerimi ümmet hesabına yapın dese, sen kendini önceleyemezsin. Onun sevgisi adına istemediklerini dahi kollarsın. O seviyor diye.
Tabii.
Yani bu bizim şeyhimiz, bizim üstadımız, bizim efendimiz bunu seviyor. Ama ben sevmiyorum. Misal söyledim. Yani gıcık gidiyor bana. Buna rağmen ben onun sevgisi hatırına, onun sevgisine uygun davranırım ona. Davranamıyorsam yine o makamda değilim. Dolayısıyla insan hayat mertebesine insan vardığında beşer seviyesinde yapmış olduğu vermelerin, almaların ne kadar rahmani olup olmadığını anlar. Anlatabildim mi? Yani biz şimdi yardımlaşıyoruz. Efendim Selahaddin cömert bir adamdır. Ama Selahaddin'in bu cömertliğini nefse hesabına mı, beşeri hayat mertebesi hesabına mı, Allah hesabına mı yaptığını Allah'tan başkası bilmez. Bir de kendisi bilir esasında az çok. Beşeri hayat mertebesi icabı birbirimize yardım ediyoruz, birbirimizi ziyaret ediyoruz, birbirimizin sıkıntılarına koşturuyoruz filan. Ama bunu insani hayat mertebesine çıktığımızda Allah'ın adına ve Allah'ın sevgisi adına, Allah'ın lütfuyla yapmaya başladığımızda hayatın rengi de değişir. Senin verdiğin sadakadan keyif alıp almaman da değişir.
Tabii.
Yani sen sadaka verdiğinde lezzet alıyorsan, bundan nefsin bir keyiflenme alıyorsa biraz da heba oluyor demektir. Hatta Cüneyt Bağdadi Hazretlerine atfedilen bir sözdür. Şimdi tam da yani yanlış olmasın inşallah. Diyor ki cömertin, fıtri cömertin sadakası cimriliktir. Neden? Çünkü vermekten kendisi keyif alıyor. Hayır. Elbette keyif alırsın. Ama bunu Allah için vereceksin.
O kadar. Geçen i̇şte, hafta da konuşmuştuk. Allah için alacak. Evet. Allah için verecek. Allah
niye
için
konu tekrar oraya geldi ki acaba?
O zuhurat.
Bilmiyorum zuhurat yani. Evet ilginç. Evet. Allah yani Allah hesabına vermek. Yani beşeri hayat mertebesi var. Efendim hayvani hayat mertebesi var. Bütün bu mertebelerde paylaşım var. Ama paylaşım ancak Allah için olduğunda bu iş tam Allah'ın hesabına geçiyor. İşte o zaman bana cimrisin dediği zaman ben işi anlamıştım. Ha, demek ki yani sen de darda iken Allah emretti diye yapabiliyorsan gerçek hisar bu. Yani mesela biz diyoruz ki ben tokum. Ben kimse halimi arz etmem. Amenna. Yani şey dediğimiz vakar dediğimiz iktisat, vakar, ondan sonra tokluk, bunlar çok güzel şeylerdir bir müminde. Yani açlığını hemen ve yoksunluğunu, eksikliğini göstermemek. Bunlar çok mühimdir. Ama Allah'a karşı tokluk yapamazsın. Allah'a karşı yani ihtiyaçsızlık yapamazsın. Çünkü senin her şeyi bilen odur. Yani senin halin, sen sıkıntıdasın, tanrılık yapma diyor. Kendi yani düşebilirsen düşersin de açlık haline de düşebilirsin. Yokluk haline de düşebilirsin. Acize de düşebilirsin. Sen acize düştüğünün niye acizini hissettirmek istemiyorsun ki? Bunu kibir gibi algılıyor o zaman işte.
Yani Rabbimiz her halükarda, her şartta, koşulda bizim acziyetimizin farkında olmamızı onun karşısında ya Rabbi.
Evet ama insana tezelzül etme. Yani insanlara gidip böyle zillet gösterme. Zaten hakiki bir Kur'an talebesi, hakiki bir mümin tezelzül etmez. Çünkü gerçekten arkasında aziz olan, onun her ihtiyacını veren bir Rabbi var. Bundan haberdar olmayan tezelzül eder. Değil mi? Tabii. Tezelzül eder. Yani gidersin, tezelzül edersin. Vay işte sanki hani bir şey vardır. Ehlullah bunu hep çok sık söylerler. Yani aslında sadakatiyle köpek hakkını sahipken, yani çok sadık olduğu için köpek insanlardan sevgi ve hürmet görmeyi gerektirirken kedi onun yerine geçmiş. Yani kedi halbuki hiç sana eyvallah yoktur. Tabii. Neden? Çünkü birisi sebeplere tapıyor, öbürü tapmıyor. Sebeplere tapmamak lazım. Bütün sebebin ötesinde müsebbi ve hakiki olarak Cenab-ı Hakk'ı görmek lazım. O olduğu zaman iş değişiyor. Biz şükürden geldik buna ama şükürden de aciziz görüyorsun ki. Şükürden de aciziz.
Siz kelp deyince aklıma Şakik-i Belhi ile İbrahim bin Ethem Hazretleri arasında geçen bir diyalog geldi. Bir gün Şakik-i Belhi soruyor İbrahim Ethem'e geçim hususunda ne yaparsınız? Diyor ki İbrahim bin Ethem, vallahi biz bulunca şükreder, bulamayınca sabrederiz. Şakik-i Belhi diyor ki bunu Horasan'ın köpekleri de yapar. Öyle deyince bu defa İbrahim bin Ethem ya siz ne yaparsınız diye soruyor. Şakik-i Belhi de biz bulursak şükredip infak eder, bulamadığımızda yine şükredip sabrederiz.
Evet işte bu haldir, bu mertebe nihayet haldir. İşte bu zamanda bu cihaz, bunu yapabilen cihaz ziyadesiyle hasar görmüş. O yüzden de insanlar...
Nasıl tamir edeceğiz?
Yine ishar ile tamir edeceğiz. Yine onunla tamir edeceğiz. Hani Cenab-ı Hak fa'bud rabbeke hatta yetekel yakin. Şimdi mesela geliyor bana hocam diyor, ben diyor yani namazdan keyif alamıyorum. Diyorum ki namaz kıl kardeş. O zaman namaz kıl. Devam. Sana yakın gelinceye kadar. Çünkü onun yolu odur. Yani siz Allah'a kulluk ede bir gün perdenizi açarsınız. O zaman bir kere de perde açıldı mı, o zaman senin yaptığının ne kadar güzel, ne büyük nimet olduğunu anlarsın. O da öyledir. Bu zamanda en çok öne çıkan nedir? Bencilliktir. Vazgeçeceksin. Zorla, inatla yapacaksın. Efendim, bu zamanda en çok nedir? Yani bencillik, cimriliktir. Vazgeçeceksin. Çünkü İslam cömertliği ve izzeti kaybetti. Cesaretini kaybetti. O yüzden izzetimiz yok. cömert ve cesurdur mümin.
İslam dünyası bunu kaybetti.
Genel manada. Evet. Yani mümin cesurdur ve cömerttir. Neden? Çünkü Allah'ı var.
Amin.
Yani neden korkacak ki? Cesurdur. Neden korkacak ki yarın acaba bulabilir miyim diye? Her şey olduran Allah'ı var. Dolayısıyla hani Hazreti Peygamber'in bir Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan aktarılan bir rivayet var. O da diyor ki İsrailoğulları nimeti hırsla saklamasalardı nimetin bozulması söz konusu olmayacaktı. Yani siz bir nimet alırsın, bir gıda alırsın, soğan bile alsan, sarımsak bile alsan, 3-4 gün, 3-4 ay senin kapında kalsa veya bir yerde saklasan bir bakıyorsun içi boşalmış. Değil mi? Yani bazen şeye ulaştıramıyoruz. Öyle bir fazlaca bir buğday, sarımsak şey aldığın zaman alıyorsun buğday veya arpa veya efendim işte bulgur, pila bir bakıyorsun kurtlanmış. Niye? Çünkü esasında bu bir şeydir. Yani bu bir itimatsızlık halidir. İsrailoğullarında ilk ortaya çıktı. İtimat etmedikleri için Allah'ın yarında el mannu ve selva her gün geliyor. Bununla birlikte bir kısım şeyler İsrailoğullarından bir kısmı yarın olmayabilir, yarın vermeyebilir diye, yarın olmayabilir diye bunu sakladılar. Cenab-ı Hak da bunu dedi ki o kadar büyük itimatsızlık zaten zilleti ilk defa o zaman üzerlerine indirdi. Bakın Cenab-ı Hak bana itimat edin diyor. İman ve isar bu. Eğer gerçekten itimat ediyorsan, hakikaten itimadın varsa. Çocuk, baba çocuğuna seslenip yukarıda duruyor. Hadi atla diyor. Ya düşersem diyor. Bitti, babaya itimat etmiyor. Tak atlıyor çocuk. Babaya itimat ediyor. Borasan atla diyor. Atla dediği zaman eğer sen gerçekten babaya itimadın varsa atlarsın. Korkak dediğin şey, ben ne olur düşerim dediğin an zaten itimatsızlık başlıyor. Tedbir devreye giriyor. Sen tedbirin devreye giriyor. Ben kendim yaparım bu işi. Ben kendim başarırım bu işi diyorsun. İşte bu çağın temel derdi budur. Allah'a itimat yoktur. Bildiği söze itimat yoktur. İnandığı ayete, hadise itimat yoktur. Onlar sadece öyle demiş ama acaba. Sıkıntı bu. Bu çağın temel derdi ve problemidir. Bunu çözebilir miyiz? Evet. Kulluk göstererek, vererek. Şimdi o sözden şeyden sonra hani sen cimrisin, sen hı-hı, ancak param varken veriyorsun.
Evet.
Evet. Ondan sonra kendimce bir şey geliştirdim. Yani hakiki manada bir ihtiyacı olandan esirgemeyeceğim diye. Ama kardeşim hele benim halim. Allah Allah Allah Allah Allah. Herkes zannediyor işte televizyonlarda konuşuyorsun, efendim radyolarda konuşuyorsun, şunu yapıyorsun. Üstümden
hocam,
para.
Multimilyoner.
Para yağıyor sanki diye bakıyorlar. O yok hakikaten. Olmadığı gibi de herkese ulaşacak halin de yok zaten yani. Dolayısıyla bu da ciddi bir ölçüsüzlük. Yani şimdi mesela bugün mevcut olan dilencilerin %95'i dilenmek durumda değildir. Hatta %98'i. Dilencilik çok zor bir meseledir. Bir zatın dilencilik yaptığı peygamberimize haber veriliyor. Yani bu gir mana anlatımı, meali anlatımdır. Yani hadisi olduğu gibi aktarmıyorum. Çünkü yani sadece vaka kalmış aklımda. Bir zatın dilencilik yaptığı söyleniyor. Bunun üzerine peygamberimiz onun evine gidiyor veya ona diyor ki senin neyin var? Diyor ki ya Resulallah bir çulumuz var. Gündüz seriyoruz, gece sarınıp yatıyoruz. Çul. Evet. Ondan sonra başka neyin var? Bir şey daha söylüyor. O da yani öyle kullanılabilir bir şey değil. Diyor ki getir onu. Bana götür diyor. O zat da ikisini getiriyor. Yani şeye.
Efendimiz.
Meclise aleyhissalatü vesselam. Diyor ki bunu satın alacak kimse yok mudur diyor. Etrafında zengin sahabiler var. Biz diyor ki bir dirhem veririm ya Resulallah. Aslında bir dirhem bile etmiyor da. Peygamberimizin hatırı için bir dirhem veriliyor. Daha arttıran yok mu diyor. Ondan sonra biz diyor ki ben iki dirhem veririm ya Resulallah diyor. Tamam diyor. Ver iki dirhemi diyor. Al bunlar senindir. İşe yarayacağı değil yani. İşe yarayacak bir şey değil. Veriyor iki dirhemi. O adama diyor ki bunun bir dirhemiyle ailene bir şey al diyor. Bir şeyler al diyor. Bir dirhemiyle de git kendine bir balta al diyor. Ve git diyor kendine bir yerlerden odun kes getir sat diyor. 15 gün gözüme görünme diyor. Ve gidiyoruz abi. 15 gün sonra geliyor. 10 dirhem para kazanmış. Ve Resulullah'a geliyor bu şekilde. Peygamberimiz diyor ki Allah seni dilenmişlik utancıyla kıyamete getirmesin diyor. Yani onu ondan kurtardı esasında. Evet. Şimdi o ne kadar büyük bir diyor ki alnına dilencilik mührünü vurdurmadan kıyamete gelmek büyük bir marifettir. Ama şimdi dünyaya tapar olmuşuz. En küçücük bir imkanımız azaldığında, daraldığında abi çok zordayım ya. Abi işler çok iyi gitmiyor abi. Vallahi kesat şöyle kapandı, şu kapandı, bu kapandı diye ağlamaya başlıyor. Yani bu hayatın bir imtihanı var. Düşeceksin, ineceksin, kalkacaksın. İyi günlerin, kötü günlerin olacak. Nudavilaha beylen nas, iyi ve kötü günleri. Bunun hepsinde Allah seni deneyecek. Şimdi bakıyoruz, Selahattin çok iyi bir adam. Tamam. Selahattin hiç darda imtihan edildi mi? Bilmiyorum. Zorda, sıkıntıda, ticarette, her hal vakarda. Yani bazen eskiden bana şöyle derler. Şuran nasıl bir adamdır? İyi bir adamdır der geçerdim. Sonra düşündüm ki ben yanlış yapıyorum. Çünkü sen bununla ticaret mi yapacaksın? Sen bununla yola mı gideceksin? Sen bununla alışveriş mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Sormak lazım. Bilerek söylemek lazım. Bir insan vardır. İyi bir arkadaştır. Kavgaya gürültüye git onunla. Ama ticaret yapmasını bilmez. Malını verirsen batırır. Bir insan vardır, iyi bir insandır. İyi bir emanet sahibidir. İyi bir emanet sahibidir. Ama sen işte şunu verirsen saklayamaz. Her bir insanın, her birimizin bir takım zaafları vardır. Hakiki manada bir adama iyi demek için bütün efsafının ekseriyetini bilmek gerekiyor. Sıfatlarının ekseriyetini bilmek gerekiyor. Şimdi bu şekilde meselelere bakmak lazım. Şimdi geliyor ben perişanım diyor işte yandım bittim kardeşim. Ticarette de sınanacaksın. Tabii. Allah senin bütün sıfatlarının hepsini, her bir sıfatının cennete layık hale gelebilmesi için seni her darda, şimdi bakın ibadetler ay takvimine göre yapılır. Ay takviminde her gün, her sene, her gün 10 gün öne gelir. Böylece darda tutturur sana orucunu, zorda tutturur. Yazın tutturur, kışın tutturur. Her bir ibadetin bütün zamanlara, bütün vakitlere gelmesi için ay takvimine göre ibadet yapılıyor. Neden? Çünkü sınavdasın sen. Yani soğukta, kışın herkes oruç tutar. Gölgede 50 derece olan bir yerde çalışarak sen oruç tutabiliyor musun? Tutma cehdini gösterebiliyor musun? Abi çok sıcak ya, yapamıyorum. Bitti. Basit, bu kadar basit. Yani her şey yolundayken, tıkır tıkır arzu ettiğin gibiyken dini yapmak, bir iş yapmak güzeldir. Mesele o değil işte. Mesele o değil. O açıdan halimiz biraz zor. Yani şükür edelim derken buralara kadar geldik. Yani evet. İçinde bulunduğumuz nimete şükretmek açısından buralara kadar geldik. Vallahi içinde bulunduğumuz nimetin şükrünü eda edebilme şansımız yok. Çünkü İslam dünyasının hiçbir döneminde bu kadar zenginlik ve bolluk olmadı. İnsanlık açısından da. Hatta Hazreti Osman radıyallahu anh'ın ilk 5 senesi kendisine zekat verilebilecek kimse kalmamıştır İslam yurtlarında. Bununla birlikte o zaman dahi bugünkü gibi değildir. Benim keyfim Kanuni Sultan Süleyman'da yok. Benim keyfim Hürrem'de yok. Yok. Bizim hanımlarımızın keyfi Hürrem'de yok. Hürrem evet birileri ona hizmet ediyordu ama şöminesi yoktu. Oturdu ama şık şık şık şık şey yanacak. Şimdi biz geçtik ortalığı da artık süpürmüyoruz. Robotlar geliyor. Tabii robotlar. Her şeyi yapıyorlar. O kadar ihtişamlı, yalancı bir cennet içinde yaşıyoruz ve şükrümüzde bilmiyorum. Ya bilmiyorum tabii. Ben kendim şükürsün. Başkaları
estağfurullah.
Başkalarının şükrü inşallah yetiyordur. İşte dedim enteresan bir zaman. Halbuki hepimiz şu Covid vesilesiyle gördük hayatın ne kadar fani. Ne kadar
nasıl pamuk ipliğine bağlı olduğunu,
tırlık ipliğine bağlı olduğunu. Tabii. Yani insanlar gidiyorlar. Ya bu arada hakikaten bir çok sevdiğim bir abimiz vefat etti.
COVID'den. Allah rahmet eylesin.
Ben çok hani çok insanlar vefat ediyor da bazıları insana dokunuyor.
Evet.
Çünkü onların kaybı kayıptır. Bir arkadaşımız vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Ekrem Biber. Avrupa'da çok ilginçti. Ben çok şeyini gördüm. Bu insanlar orada Müslümanların hayatını kolaylaştıran insanlardı. Evet. Yani neticede hakikaten siz Avrupa'ya gittiğiniz zaman Müslümanca yaşamanın ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Mutlaka gitmişsinizdir. Tabii. Yani. Ben McDonald's'ı bulacağım, onu buldum diye şükredeceğim, hiç aklıma gelmez diyor. Hı hı. Buldum, bunlar en azından Hristiyandır, bunların şeyleri yenir diye gittim. Önce bir cheeseburger yiyeyim dedim diye düşündüm. Yani etli bir şey, bir 10 gün olmuştur et yememişiz. Ondan sonra gittim sordum. Dedim sizin etleriniz nereden geliyor? Dedi ki etlerimiz Amerika'dan geliyor. Dedim yani kesimleriniz nasıl? Hani onlar hani koşermiş mi yapıyorlar falan diye. Yok yani anladım ki normal etleri kendileri getiriyorlar ama yine ben şey olamadım.
Mutmain olmadınız.
Mutmain olamadım. Bir şey yedim. Balık. Onu bulduğum zaman şükredeceğimi hiç düşünmemiştim. Avrupa'da baştan öyleydi. Ama sonra bu Müslümanlar orada en azından Müslümanların içinde rahat yaşayabilecekleri ortamlar var ettiler. Bu da onlardan birisiydi. Allah razı olsun. Bu bir. İkincisi de hakikaten çok hizmetli bir kardeşti.
Maşallah.
Yani Avrupa'ya giden yazar, çizer, ben biliyorum en az 30-40 kişi. Herkesi alır, bulur, götürür, evinde yatırır, hizmetini yapar, gönderir. Hiçbir şey de yok.
Ve hangi camiadan, hangi cemaatten
sormazdı.
Yani, olduğu hiç önemli değil.
Hiç önemli değil.
Gelen kişi.
Enteresan bir kardeşti. Ekrem Biber. Allah gani gani rahmet eylesin.
Amin.
Rize Pazarlı'ydı. Fakat ben ona şey demiştim. Gayretini çok görünce ne yapalım demişti. Kardeşim mezarınızı buranın halkı için türbe haline getirin demiştim. Mezarınızı buranın halkı adına türbe haline getirin. O kadar güzel bir hayatınız olsun ki. Peki, nezih, güzel. Doğru. O kadar fedakar, o kadar isar ile dolu. Yani herkesi, Allah'ın varlıklarını, Allah'ın yarattıklarını, İslam adına, Kur'an adına, din adına kuşatabilen fedakarane bir hayatınız olsun ki öldüğünüzde Hristiyan da, Yahudi de, Müslüman da sana ağlayabilsin. Öyle şeyler lazım. Anadolu'yu bize yurt yapanlar onlardır.
Onlardır tabii.
Hangi şehre gidersen git. Bir türbe vardır. Bir türbe. Kimdir bu türbe? Nedir? Uydurma değil. Bu insanlar yaşarken Allah dostuydular. Ve yaşarken Allah yani mezarlarının türbe olması için çalışmadılar ama kendilerini Allah'a o kadar vakfetmişlerdi ki o dine bu hizmete. Cenab-ı Hak da onların mezarlarını ameli cari hükmüne getirip ipka etti. Ben ona da öyle demiştim. İnşallah sen Avrupa'da şey olursun. Senin mezarın türbe diye ziyaret edilebilir. Ama duydum ki ya getirecekmiş. Onu da Türkiye'ye getireceklermiş. Bunlar çok önemli şeylerdir.
Çok.
Yeryüzü Allah'ın mülküdür. Allah'ın mülkünü Allah'ın tapulu mülkü haline getirmek onun dostlarının hayatıyla mümkün oluyor. Öyle yaratıyor Allah.
Hocam İbni Abbas radıyallahu anh Efendimizin amcası. Onun oğlunun
oğlu.
Kabri nerede? Çin'de.
Ya.
Çin'de.
Evet.
80 küsur yaşında mihmandarı Resulullah Ebu Ayyub el-Ensari radıyallahu anh İstanbul'un fethi için buraya geliyor. Kuşatmalara katılıyor.
Evet.
Ve diyor ki o esnada hastalığı ilerleyince beni diyor askerleri gidebildiğiniz en uzak noktaya defnedin diyor.
Aynen.
Tamam mı? İşte, hedef gösteriyor, ufuk gösteriyor.
Tabii. İşte mesele budur. Bir arkadaşımız vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. O da vefat etti. Bir öğrenciliğimiz sırasında bende kaldı biraz. Bir Afganlı arkadaş. Afgan yani Kabil'in önde gelen ailelerinden birisinin çocuğuydu. Orada hakimken doktora hakkı kazanıyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktora yapmak için gelmişti. Yani Kabil'in zenginlerinden de
evet.
Ama çok müeddep, çok güzel bir çocuktu. Benim fakirhanede kaldı yani. Bir iki sene beraber kaldık onunla. Bir iki sene. Sonra tabii bizim köye gitmiştik 80'lerde. Böyle bir mevzu açıldı. Konuşuyoruz akşam. Baktım ne masonluktan haberi var, ne farmasonluktan haberi var, ne komünistlikten haberi var. Sadece hijyenik bir aile ortamında büyümüş, hakim olmuş.
Kardeş dedim. Steril bir hayat yaşıyor.
Evet. Steril işte. Hijyenik dedim. Steril. Steril öyle diyeyim. Bazı kelimeleri şey yapıyorum ben. Yok yapmak lazım. Sen iyi bir hatipsin. O yüzden onları bileceksin. Steril bir ortamda yetişmiş. Sonra dedim kardeş sen yani İslamiyet'e karşı bu dine karşı mücadele eden kurumsallıkları ve düşünceleri, niyetleri sen tanımıyorsun, bilmiyorsun. Dedim sen masonluk bilmiyor musun? Hayır bilmiyorum dedi. Şunu bilmiyor musun? Bilmiyorum. Şunu bilmiyor musun? Bilmiyorum. Vallahi kardeş dedim. Eğer bilmiyorsan sen Kabul'un, yani dedim Afganistan'ın önde gelen bir insanısın. Eğer sen bu kadar gamsız ve bu kadar habersizsen, yakında Afganistan'ı işgal eder Rusya dedim.
Aa.
Sanki keramet göstermişim. Ertesi gün kalktık abi. Babrak Karmal Afganistan'a Rusya'yı çağırdı diye. Çocuk başladı hüngür hüngür ağlamaya. Bu ülkenin kedileri, köpekleri bile bizden daha politik, daha siyasi düşünebiliyorlar demişti. Ya kardeşim dedim, biz bu kadar huşyar olmazsak batımızdan Avrupa bizi gırtlaklamaya çalışıyor. Kuzeyimizden komünizm bizi gırtlaklamaya çalışıyor. Doğumuzdan şöyle, batımızdan böyle, dedim ki biraz uyanık olmamız lazım. Ama siz bu kadar şeyseniz demiştim. Yani bu kadar gamsızsanız, sabah bir uyandık.
Ya
böyle de. O kadar dikkatli, huşyar olmak lazım ki ancak bu şekilde bunlarla baş edilebilir. İşte edemezsen, huşyar olmazsan, uyanık olmazsan kaybediyorsun kardeş ya.
Öyle. Hocam inşallah kazananlardan oluruz. Gayretimiz evet. O yönde olur.
Ha ben bir şey unuttum.
Buyurun küçük. Lütfen.
Ona şey demiştim. Orada sahabe mezarı var mı dedim. Pardon. Yani asıl derdimiz buydu. Zihnim başka tarafa kaçtı. Dedi ki tabii ağlıyor. Dedim Afganistan'da sahabe mezarı var mı dedim. Var dedi. Nerede dedim. En kuzeyinde bilmem nerede dedim. Sen merak etme dedim. Ruslar geldiği gibi giderler dedim. Allah orayı sizden korusun o zaman dedim. Şimdi niye giderler? Çünkü sahabenin gidip mezarını koyduğu yer Hinterland, İslam'ın fıtri bölgesidir.
Elhamdülillah.
İspanya'da yoktu sahabe.
Endülüs.
725 yıl, 735 yıl yaşadı ve imha oldu. Ama sahabe mezarının bulunduğu yer İslam ile bir şekilde ilintili kalmaya devam ediyor.
İşte bunlar, İstanbul.
Evet. Dolayısıyla da iyi insanların Avrupa'da mezarlarını türbe olacak şekilde
çok güzel
yaşamaları gerekiyor. Yani buna ihtiyacımız var. Hem Müslüman önderliği açısından hem de İslamiyet'e ihtiyacı olan kavimlerin onları görmesi, keşfetmesi bakımından. Herhangi İslam, Türk, Anadolu. Ya biz buraya Anadolu'ya geldiğimiz zaman 25 bin kişilik bir çadır vardı. Burada 3 milyon nüfus vardı. Bu 3 milyon nüfusa o 25 bin çadır hakim olmuş. Ve bu neden? Çünkü öyle fedakarane dervişlerdi ki her birisi bir er, her birisi bir tuğruldu. Ve her birisi düştüğü yerde Yahudisi de, Hristiyanı da, Müslümanı da onun bırakmış olduğu hatıranın peşine gitti. Ziyaret etti. Ve mezarları türbe oldu.
Tabii.
Yani evet fazlalar şeyler de vardır. Yani neticede hayali olarak oluşturulmuş türbeler de olabilir, makamlar olabilir. Ama neticede o makamlar dahi bir güzel hayatın kendileri içinde temsil edilmesinin bir numunesi, bir şeydir, ihtiyacıdır.
Tabii.
Yani Veysel şeyin Yunus Emre'nin en az 13 yerde şey var, makamı var. Herkes Yunus'a sahiplenmiş. Neden? Sen Yunus gibi Allah için harcanmış bir hayat yaşarsan, Allah'a adanmış bir hayat yaşarsan, senin mezarın türbe olduğu gibi birçok boş yerlere senin makamın olarak bakılır. O açıdan hakikaten bugün o bölgelerde yaşayan insanlar burada da böyle.
Tabii.
Öyle güzel, öyle nezih yaşayınız ki mezarınız türbe olsun.
İnşallah. Asıl olan da o mezarı türbe olacak insanlar olabilmek, bu insanlardan olabilmek. Bizim Erkam Radyo dinleyenlerinin Hüdayi dostlarını yakından tanıdığı bir iki isim vardır. Bir tanesi 1999 senesinde Azerbaycan'da Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın Kur'an hizmetlerini deruhte ederken bir trafik kazası neticesinde şehiden rahmetli olmuştu. Hafız Emin Yeter, muhterem Osman Nuri Topbaş hocamız bu Hafız Emin Yeter kardeşimize Ali Abadlı Mus'abımız ismini takmış. Ardından çok güzel bir yazı yazmış ve bizim diyordu Azerbaycan'daki şubemizdir ve orada defnedildi. Hafız Emin Yeter kardeşimiz ve bundan birkaç ay evvel yine Azerbaycan'da Covid-19 neticesinde rahmeti rahmana kavuşan Ali Çınar hocamız da oraya defnedildi. İşte dediğiniz ya mezarı türbe olacak insanlar bunlar ve daha nice değerlerimiz. Cenab-ı Hak hepsinin kabirlerini pür nur, mekanlarını cennet eylesin. Çünkü hocam vefatla hizmet bitmiyor.
Tabii
vefatla bitmiyor. Asıl, yani hala devam ediyor. Belki asıl başlıyor.
Asıl o zaman başlıyor.
Yani asıl o zaman.
Meyvesi ortaya çıkmış
çok güzel
bir hayat. ve ondan sonra Cenab-ı Hak ona bir bereket indiriyor. Onun çevresini mübarek kılıyor. Toprağı o toprağı Amin. Mübarek kılıyor. Onun düştüğü toprağı mübarek kılıyor yani. Bu çok mühim bir şey.
Allah razı olsun. Değil Efendim mi? Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da gazeteci, araştırmacı, yazar Mehmet Ali Bulut hocamla beraber bir İnsan Tamir Atölyesi programının da sonuna gelmiş oluyoruz. Haftaya aynı saatlerde yine Kalbin Sesi Erkam Radyo'da beraber olabilmek dileği ve duasıyla diyelim. Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.